Ayrım 15, sayfa 125. Korku. Son kanlı olaylar hiç kimse için şaşırtıcı olmamıştır. 2 yıldır ne ekildiyse o biçiliyor. Amaçları hep bu. Korku ve terör yaratacaklar, herkesi ürkütüp korkutacaklar. Niçin? Çünkü gideceklerini anladılar. Gidecekler ve bir daha iktidar yüzü göremeyecekler. Halk bir kirli mendil gibi fırlatıp atacak bunları. İşte bunun için korku yaratacaklar, terör yaratacaklar. Gidişin korkusu, çöküşün telaşı yüreklerine bir kara bulut gibi oturmuştur artık. Ama öyle sessiz sedasız gitmeyecekler. Halk buna da izin vermeyecek. Bütün suçlarının hesabını verecekler. Birbiri ardından vurulup vurulup öldürülen yurttaşlarımızın hesabını verecekler. Milyonluk yolsuzlukların hesabını verecekler. Eşe dosta dağıttıkları benzin bayiliklerinin hesabını verecekler. Hazine yağmalarının da kanlı kefenlerin de hesabını verecekler. Bu hesap bir bir sorulacak. Acaba korkutabilir miyiz? Acaba sindirebilir miyiz? Korkarlar mı? Sinerler mi? Düşündükleri hep bunlar. Çünkü gidiyorlar. Göç başladı. Ve artık hesap verecekleri günleri düşünüyorlar. Er geç hesap verecekler. Yarın, öbür gün ama mutlaka hesap verecekler. Bundan korkuyorlar. Hesap vermekten korkuyorlar. Korku onun korkusu, telaş onun telaşıdır. Bu gidişi nasıl durduracaklar? Önce bu tür olaylarda seçim sandıklarını kana bulayacaklar. Böylece ülkede bir kargaşa ortamı yaratılacak. Sonra da devleti ipleri okyanus ötesinde bir kuklaya teslim edecekler. Peki sonra ne olacak? Sonra bir ülkenin televizyon ekranlarında CIA Türkiye'de şu olayları yaratmıştır diye programlar mı düzenlenecek? Gerçek şu. İran'daki Musaddık'ı yıkan, Şili'de devlet başkanı Allende'yi katleden dünya jandarması CIA, Türkiye'de cümle ajanlarıyla eyleme geçmiştir. Bu eylemleri yaşıyoruz şimdi. Niksar'da, Şiran'da ellerine tabanca verilen serseri sürüsü bu ihanet eyleminin suç araçlarıdır. Bunların arkalarında her ulusçu ve ilerici eyleme karşı çıkan CIA var. CIA bürokratları var, kontrgerilla var. 2 yıldır vurulup vurulup öldürülen yurttaşlarımızın bir profesyonel katil çetesinin kurbanlarıdır. Ülkemizi adım adım bu koşullara sürüklediler. Seçim doğal koşullarıyla yapılırsa silinip gideceklerini anladılar, hesap vereceklerini anladılar. Bir ülkede her eylemi CIA örgütlemez, CIA planlamaz. Fakat oluşan olaylara CIA yön verir, biçim verir. Bir yerde sıkılan kurşun, bir başka yerde patlayan bomba, öyle koşullar olur ki CIA planlarına uygun düşer. Doğrudur. Herkesi CIA yönetmez, fakat birçok kişi bilerek ya da bilmeyerek CIA planlarına araç olur. CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e yapılan saldırılar, mahalli serserilerce düzenlenmiş basit zabıta vakaları değildir. Bunu önce siyasi stajını 12 Mart hükümetlerinde tamamlayan İçişleri Bakanı öğrenmelidir. Sonra da şu ötedeki cephe bürokratları ve Mussolini'nin ayaklarından bir sokak fenerine asıldığını, beynine kurşun sıkan Hitler'in mezarının bile bulunmadığını, Alpay Papadopoulos'un ise şu anda cezaevinde olduğunu kimse unutmamalıdır. Gidiyorlar, gidecekler ve gittikten sonra da mutlaka hesap verecekler. Bu korkunun ecele ne yararı olacaktır? Parantez içinde Cumhuriyet 29 Nisan 1977. Bu kanda boğulacaklar. Bu hükümetle seçim yapılmaz diyenlerin ne kadar haklı oldukları gün geçtikçe anlaşılıyor. Gün geçtikçe kanlı eşkıya çetelerinin amaçları iyiden iyi ortaya çıkıyor. Artık herkes kontrgerilla eşkıyasını parmak izlerinden tanıyor. Önce adım adım cinayetlere alıştırıldık. Her gün bir yurttaşımızı öldürdüler, ses çıkmadı. Partilere saldırdılar, yadırganmadı. Şimdi tırmanış bütün gücüyle seçim sandıklarına doğru uzanıyor. CHP Genel Başkanı Ecevit'e yönelen kanlı saldırılar bir planın son halkasıdır. İstanbul'un orta yerinde güpegündüz 3 genç kızımız kontrgerilla eşkıyasının açtığı yaylım ateşiyle kana bulanıyorlar. Nerede İstanbul Vadisi, nerede İçişleri Bakanı, nerede Emniyet Genel Müdürü, nerede İstanbul Emniyet Müdürü? Yoklar, bulamazsınız hiçbirini. Hiçbirini bulamazsınız. Bu tür olaylar oldu mu hepsi Mumyalar Müzesi'nin sessiz heykeli kesiliverirler birdenbire. Ama iş solcu öğrenci yakalamaya gelince her biri birer aslan gibi kükrer. Gece yaraları öğrenci yurtlarını basıp devrimci öğrencileri birer savaş esiri gibi sorguya çekerler. Cephe aslanlarıdır bunlar. Cephe partileri çeker giderlerse her biri süt dökmüş kedilere dönerler. Cephe hükümetinin İçişleri Eski Bakanı, Cumhuriyet Senatosu'nda şiddet olaylarını araştıran komisyona gönderdiği resmi yazıda, siyasal cinayetlerin hangi yıllarda yoğunlaştığını gösteriyor. 1968 yılında 1 kişi, 1969 yılında 9, 1970 yılında 17, 1975 yılında 26, 1976 yılının ilk 4 ayında ölenlerin sayısı ise 27. Görüyorsunuz, Demirel ne zaman başbakan olursa cinayetler çoğalıyor. Ne zaman hükümetten ayrılırsa ülkede dirlik düzenlik kuruluyor. Demirel'in başbakanlığı döneminde nedense kardeşlerine, yeğenlerine dağıtılan milyonlarla öldürülen yurttaşlarımızın sayısı birdenbire artmaktadır. Cephe demokrasisinin özeti budur işte. İşte Türkiye bu koşullarda dolu dizgin bir belirsiz noktaya doğru sürükleniyor. Bu çıkmazdan tek kurtuluş yolu 5 Haziran seçimleridir. Faşizm mi, özgürlük mü, barış mı, terör mü? 5 Haziran'da bu soruların yanıtını bulacağız. Göreceksiniz, bu kan denize önce bu kanları akıtanları boğacaktır. Küçük ilçelerde CHP genel başkanına pusu kuran ilkel faşist özentileri, ağabeyleri, şefleri, suç ortakları ile birlikte hesap vereceklerdir. Sokak ortalarında yurttaşlarımız üzerine yaylım ateşi açan kontrgerilla eşkıyası, perde arkası yöneticileriyle birlikte hesap verecektir. Her biri bağımsız mahkemeler önünde hesap verecektir. Evet, güdümlü yargıçlar önünde değil, bağımsız yargıçlar önünde hesap vereceklerdir. 1-1. 27 Mayıs 1960'tan önce Uşak'ta İsmet Paşa'nın başına atılan taş Demokrat Parti'nin mezar taşı olmuştu. Niksar'da, Şiran'da, Erzincan'da, Ecevit'e atılan taşlar da cephe partilerinin mezar taşları olacaktır. Ve bu kan fidan gibi delikanlılarımızın ve gelinlik kızlarımızın, bu genç ve taze kanları bir gün gelecek bu kanı akıtanları boğacaktır. Parantez içinde Cumhuriyet 30 Nisan 1977. Sorular. 1 Mayıs günü İstanbul'da Taksim alanında yaşanan korkunç olayları son yıllarda Türkiye'nin yaşamakta olduğu siyasal koşullardan soyutlamaya olanak yoktur. Sanki bir plan işliyor, sanki görünmez bir el bu planı adım adım uyguluyor. Birçok kişi, birçok grup bu plan için ya figüran oluyor ya da alet olarak kullanılıyor. Taksim olaylarını birçoğumuzun yaptığı gibi Mao'cu, Lenin'ci çatışması olarak nitelersek içinde yaşamakta olduğumuz koşulları unutmuş oluruz. Bunca genci kim öldürdü? İstanbul'da bir hafta önce kimler 3 genç kızı otomatik tüfekle tarayıp kaçmıştı? Şişli'de yol ortasında yürüyen 2 genci kurşunlayanlar kimlerdi? Evet, kimlerdi bunlar? Bu soruların gizlendiği karanlıklar Taksim alanındaki çatışmaya kadar uzamaktadır. Bazı sorumsuz gruplar, başta CHP toplantıları olmak üzere birçok yasal toplantıyı sabote etmek için seferber olmuşlardır. Bunlar kimlerdir? Şimdiye kadar neden bunlar hakkında hiçbir yasal soruşturma açılmamıştır? Havada uçan kuşu komünist sanan cephe yöneticileri neden şimdiye kadar bu tür eylemlere başvuranları mahkeme önüne çıkarmamışlardır? Bu, Mao'culuk, Lenincilik gösterisi değildir. Bu, milliyetçi cephe partileriyle el ele gönül birliği içinde olanların düzmece solculuğudur, sarı solculuktur, kışkırtıcı ajan eylemleridir. Taksim'deki kanlı olayları Mao'cu-Lenin'ci tartışması düzeyine indirirsek birçok olayın nedenini ve oluşumunu gözden kaçırmış oluruz. İstedikleri de bu değil midir? Solu kendi içinde anlamsız ve verimsiz bir çatışmaya sokup bundan yararlanmak için her türlü yola başvurmuyorlar mı? Devletin İçişleri Bakanlığı var. İçişleri Bakanlığı'nın çeşitli istihbarat örgütleri var. Milli İstihbarat Teşkilatı var. Bu örgütün her yerde gözü ve kulağı var. İstihbarat bütün bu olanaklarıyla böyle bir çatışma eğilimini önceden saptayamadı mı? Bir grubun yasal toplantıya katılanlarla göğüs göğüse gelmelerine kadar neden bir tek önlem alınmadı? Yoksa bir takım yasa dışı örgütler, örneğin CIA tarafından yönetilen Kontrgerilla adlı örgüt, Taksim alanı çevresindeki büyük otellerde ve binalarda mı mevzilenmişti? Görgü tanıkları Interkontinental Oteli ile Sular İdaresi duvarından kalabalığa yaylım ateşi açıldığını söylüyor. Olayı yaşayanlar biri Anadolu, biri Renault marka iki arabadan topluluğa kıyasıya ateş edildiğini anlatıyor. Kim bunlar? Diyelim ki Mao'cu denilen grup Taksim alanına Harbiye yönünden girdi. Ya Interkontinental Oteli ile Sular İdaresi'nden ateş edenler, bu binalarda otomatik tüfeklerle nasıl mevzilendiler, ölenler kimlerin kurşunlarıyla öldüler, gözaltına alınanlar kim? Türkiye'de bunca olayı yaratanların bu olaya karışmadıklarını söylemek kolay mıdır? İstanbul'da eski köşklerde üstlenen Kont Gerilla ve Avcılar grubunun kimler oldukları bilinir mi? Her olayı CIA yaratmaz. CIA gelişen olaylara yön verir. Bu olayları saptırır. Böylece bir kargaşa ortamı oluşturur. Öyle anlaşılıyor ki bir takım sorumsuz gruplar böylesine bir ortamın yaratılmasında figüran olarak seçildiler. Böyle bir kanlı olaya alet edildiler. Fakat bu olayların arkasında CIA'in kanlı ellerini görmemek için çok saf olmak gerekir. Biliyorsunuz CIA bu gibi olayları nasıl düzenler hep birlikte televizyondan öğrendik. Önce anlattılar, sonra uyguladılar. Demokrat Parti döneminde Rum azınlığına yönelen 6-7 Eylül saldırısının solcular tarafından düzenlendiği, hükümet çevreleri ve hükümet yanlısı basın tarafından bütün dünyaya ilan edilmişti. Sonradan bu olayların o zamanki adıyla Milli Emniyet tarafından düzenlendiği mahkemelerde belgeleriyle ortaya çıkarılmıştı. Taksim olaylarını tümüyle sola mal etmek için saldırıya geçen cephe partilerini gördükçe 6-7 Eylül olaylarını anımsamamak mümkün değildir. Taksim olayı en az cephe hükümeti dönemindeki siyasal cinayet olayları kadar karanlıktadır. Bu karanlıktan yararlanmak isteyenlerin oyunlarına hep birlikte karşı çıkalım. Parantez içinde Cumhuriyet 4 Mayıs 1977. Soruşturma nasıl yapılmalı? 1 Mayıs olayı Türk basını için bir sınav günü oldu. Bakınız bir kısım basın olayı nasıl çarptırdı. Kamuoyunu aldatmak için hangi duyguları kullandı? Bunları acıyla izliyoruz. Bu tür olaylarda peşin değer yargılarından kaçınmak gerekir. Çünkü peşin yargılar çoğu kez gerçeğin gizlenmesine yarar. Düşüncenin yerini duygu, soğukkanlılığın yerini öfke alır. Bu öfke ve duygu selinden sıyrılmazsak gerçeği gün ışığına çıkaramayız. Sağ güçler bu olaydan çıkar sağlamaya çalışıyor. Partileri, dernekleri, TRT'si, yazar ve çizeri ile diski sanık sandalyesine oturtmak, İstanbul'un ilerici, namuslu ve yürekli belediye başkanı Ahmet İsvan'ı karalamak, bundan siyasal yarar sağlamak istiyorlar. Buna meydan vermemek gerekir. Türkiye'de yıllardır bir oyun oynanıyor. Bir plan adım adım uygulanıyor. Önce sağ kesim içinde silahlı örgütler oluşturulup sol kesim üzerine saldırttılar. Bu yetmedi, şimdi de solu kendi içinde parçalamak, yok etmek ve yozlaştırmak istiyorlar. Devrimci bilinç işte bugünler için gereklidir. 1 Mayıs öncesinde bir sürü siyasal cinayet işlendi. İstanbul'un orta yerinde genç insanları kurşun yağmuruna tutan eşkıya çetesinin bir üyesi bile yakalanmadı. Sırtında bunca kara tabutu taşıyan İstanbul valisi nasıl gönül rahatlığı içinde koltuğuna oturmaktadır? İlerici basın olarak 1 Mayıs öncesindeki siyasal cinayetleri olduğu gibi 1 Mayıs olayını da didik didik edip bunların suç belirtilerini, kanıtlarını devletin bürokratlarına, bakanına, valisine, emniyet müdürüne bir bir sormalıyız. 4-5 gündür gazetelerde okuyorsunuz. Interkontinental Oteli'nden kalabalığa ateş açıldığı söyleniyor. Bu konuda herhangi bir soruşturma yapılmış mıdır? Bu otelin güvenlik amiri, Emniyet Genel Müdürlüğü eski yardımcılarından ve İstanbul Emniyet eski müdür vekillerinden Mehmet Akzambak'a herhangi bir soru yöneltilmiş midir? 1955 yılının 6-7 Eylül olaylarına yol açan olay Selanik'te Atatürk'ün doğduğu eve bomba atılmasıydı. Yassı adı duruşmalarında bu bombanın bir güvenlik görevlisi olan Oktay Engin tarafından konduğu anlaşılmıştı. Yassı adı duruşmalarına kadar 6-7 Eylül olaylarının solcular tarafından yapıldığı ileri sürüldü. İleri sürülmek ne kelime? Birçok solcu bu gerekçeyle tutuklanmış, aylarca hücrelerde yatırılmıştı. Atatürk'ün Selanik'te doğduğu eve bomba koyan güvenlik görevlisi Oktay Engin, şimdi nerededir dersiniz? Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığında. Oktay Engin, 1 Mayıs toplantısı ile ilgili önlemlerin alınmasında ve uygulanmasında en önemli görevlerden birini üstlenmişti. Sanırız Oktay Engin'de bu konuda çok yararlı bilgiler vardır. Bu arada belli kişileri suçlamak amacı gütmüyorum. Fakat bu olay enine boyuna bütün ayrıntılarıyla incelenmeli ve her belirti, her kanıt kamuoyu önünde tartışılmalıdır. Intercontinental Oteli ile Sular İdaresi duvarından ateş açanlar yakalanmış mıdır? Bunu kimden soralım? Emniyet Genel Müdürlüğü'nden mi, Güvenlik Dairesi Başkanlığı'ndan mı, İstanbul Valisi'nden mi, kimden? Parantez içinde Cumhuriyet 6 Mayıs 1977. Yılgınlık. Türkiye'de anayasa düzeni yürürlükte midir? Yürürlükte ise devletin görevi yasal toplantı ve gösterilerde her türlü önlemi almaktır. Devletin bu görevi seçime yaklaştığımız şu günlerde büsbütün artmaktadır. CHP'nin seçim kazanma olasılığı arttıkça kanlı olaylar da yoğunlaşmaktadır. Bir takım güçler halkta yılgınlık yaratarak seçim sandıklarına şimdiden ipotek koymaya çalışıyor. Seçim gezilerinin kanlı geçeceği, sandık başında kan akıtılacağı kulaktan kulağa yayılıyor. Hani anayasa düzeni, hani seçim yasaları, hani temel hak ve özgürlükler. Niksar, Şirin, Erzincan olaylarından sonra 1 Mayıs karanlık güçlerin ne gibi planların içinde olduklarını sergilemektedir. Birçok ülkede ihtilaller düzenlemiş, hükümetler devirmiş, cinayetler işlemiş CIA birdenbire ıslahı nefs edip köşesine çekilmiş midir? İstanbul'da bunca cinayetin arkasındaki güç kimin gücüdür? Öyle bir güç ki Emniyet Genel Müdürlüğü bu katillerin bir tekini elini bile sürmedi. Ülke ocakları genel başkanlarına cinayet silahları dağıtan subaylara tek bir soru sorulmadı. Sorulamadı. CIA'in Türkiye'de yaptıklarını 5-10 yıl sonra bir televizyon filminde görünce mi inanacağız acaba? Belki İran'da Musaddık devrildiğinde bazı gazeteciler CIA'in bu işe karışmadığını yazmışlardır. Belki Allende devrildiğinde Şilili tarafsız gazeteciler CIA'ye toz kondurmamışlardır. Belki Albay Papadopoulos iktidara geldiğinde kimse bu ihtilalde CIA'in izini aramamıştır. Ankara'da Amerikalılar ve Amerikalılara yakın çevreler ısrarla son olaylarda CIA'in parmağının olmadığını yaymaktadırlar. Evet, her olayı CIA yaratmaz. Çok söylendi, çok yazıldı. Fakat her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de CIA vardır ve bazı devlet kurumları ile iç içedir. CIA belli olaylara karışır, belli olayları saptırır, yozlaştırır. Amacı hangi ülkede olursa olsun solun geniş bir birlik yaratarak iktidara gelmesini önlemektir. Seçim yaklaştıkça kitlelerde bir yılgınlık yaratma planı adım adım uygulanıyor. Bu yılgınlığı önlemek, halkımızda demokratik bilinci ayakta tutmak hepimizin görevidir. Saltanatınız yıkılıyor, bir ay kaldı bir ay. Parantez içinde Cumhuriyet 7 Mayıs 1977. Oyuna gelmemek. Bugünlerde sık sık CIA ve kontrgerilla gibi örgütlerden söz ediyoruz. Nedeni açık. Ülkemiz seçimlere doğru belli ki bir kargaşa ortamına sürüklenmek isteniyor. Çok partili düzen yerine 12 Mart dönemine benzer bir otoriter yönetim kurup sermaye çevrelerine güvence sağlamak çoktandır gündemin ilk maddesine oturtulmuş. Şimdi bunun yolu yöntemi araştırılıyor. Kontrgerilla rastgele kullandığımız bir kavram değildir. Kontrgerilla, NATO üyesi ülkelerde ayaklanmaları bastırma amacıyla kurulduğu söylenen bir gizli savunma örgütüdür. Panama kanalında Pentagon generalleri tarafından özel bir eğitimden geçirilen kontrgerilla uzmanları, ABD savaş öğretileri gereği her ülkede eyleme geçerler. Kontrgerillanın asker kesimi Panama kanalındaki bu eğitim üstünde yetiştirilip hazırlanırlar. Örgütün sivil elemanları ise Washington'da Uluslararası Polis Akademisi'nde eğitim görürler. Ülkemizde 12 Mart döneminin işkenceci elebaşları bu eğitimlerden geçmişlerdir. Bu işkencecilerin adları, soyadları, bugün nerede oldukları, ne iş yaptıkları bilinmektedir. Sözün gelişi bunların içindeki Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu, eski boksör, silah meraklısı bir güvenlik görevlisi, boynundaki kurşun yarasını göstere göstere yeni eylem planları düzenlemektedir. Bu kontrgerilla elemanı şimdi çok önemli güvenlik hizmetlerinin başındadır. Kontrgerilla 12 Mart'tan bu yana MHP yanlısı elemanlarla doldurulmaktadır. CIA etki ve güdümünde olan kontrgerilla İstanbul'da eski saray ve köşklerde karargah kurmuştur. Bunu ben de biliyorum. Örneğin İstanbul Valisi de biliyor, Emniyet Genel Müdürü de biliyor. Bilmeyen sadece şu tarafsız İçişleri Bakanıdır. NATO üyesi ülkelerin haber alma servislerinin birbirleriyle yakın ilişkileri bulunmaktadır. Basınımızın bazı tarafsızları bu söylediklerimizi yalanlamaya çalışa dursunlar. Biz yine de Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in şu veciz sözlerini anımsayalım. CIA girmiş benim içime. İsrail gizli örgütü ile MIT arasında ne gibi ilişkiler bulunmaktadır? İran gizli haber alma örgütü ile MIT ne gibi ilişkiler içindedir? CIA ile MIT arasındaki ilişkiler hangi noktalarda yoğunlaşmaktadır? CIA ile kontrgerilla arasındaki ilişkileri bilmeden, araştırmadan, şematik yorumlarla CIA olgusunu unutturmaya çalışmak bilmem kime hizmet olur, hiç düşünülmüş müdür? Devrimci kesim CIA ve kontrgerilla olgusunu belleklerde taze tutturursa bu oyunlara da gelinmez. Türkiye'de devrimci kesimin bir tek güncel görevi olmalıdır. Önümüzdeki bir ay içinde seçim sandığına giden yolları açmak ve cephe hükümetlerini yurttaş oyu ile devirmek. Bunu engelleyen her eylem, adı sanı ne olursa olsun, arkasında CIA ve kontrgerilla gölgesi saklamaktadır. Parantez içinde Cumhuriyet 8 Mayıs 1977. Ayrım sonu sayfa 134.